Az sonra dinleyecekleriniz tamamen hayırlı gündür. Gerçekçi ve kurumlarla hiçbir ilgisi yoktur.
Az önce sepetinin içinde uyuyordu. Bagajısının dürtüklemesiyle dikiliverdi öfkeyle. Saldırı pozisyonunda kobra dansı başladı.
Kobra Bircim, hoş geldik.
Hoş bulduk Kobra Ekicim.
Nasılsın hayatım?
Uçak merdivenlerinden yuvarlanan Biden gibiyim. Sen nasılsın canım?
İyiyim, ben iyiyim. Bu hafta şöhretin zirvesini yaşıyoruz. O yüzden çok mutluyum.
Evet, gelebileceğimiz şöhretin en üst noktasına geldik. Bu hafta aramıza yeni bir yavru kobramız katıldı. Ben şunu söyleyeyim, sosyal medya işlerimizi bizim Kobra Eki yönetiyor. Sevgili partnerim ve çok güzel yönetiyor. Meriç Aral gündemi takip etmek istediğinden ama takip ederken de içinin karardığından biraz hayıflanmış. Kobra Ekicim de hemen bu duruma bir numaralı ilaç olarak bizim programımızı tavsiye etmiş ve Meriç Hanım da çok beğenmiş bizim programımızı. Öve öve paylaştı falan. Çok teşekkür
İnanılmazdı.
Edelim.
Çok çok teşekkür edelim kendisine. Taze taze hatırlatalım sosyal medya hesaplarımızda madem. Twitter'ımız KobraPod, Instagram'ımız KobraKobraPodcast.
En önemlisi biz bakıyoruz o biyolarda iş olarak neler yazıyor. Herkesin en az 5 tane mesleği var. /bir şey. O 5 meslekten elde edilen gelirin en az 2 tanesinden bir kısmını bize yollayabileceğiniz Kreasus hesabımız Kobra Kobra Podcast deyip gündeme başlayalım.
Yeni yavru kobralarımız için Kreasus'un da ne olduğunu belki bilmiyorlardır. Anlatalım. Yerli ve milli Patreon gibi bir şey diyebiliriz.
Yerli ve milli dememiz doğru olmaz çünkü Evrim Ağacı'nın bir uygulaması ve dediğin gibi Patreon gibi destek olabileceğiniz bir mecra.
Aynen öyle. Biden gibiyim dedin. Trump'ın
aptal
dediği Biden gerçekten doymuyor aptallık yapmaya. Merdivenlerden yuvarlanmış.
Evet, Polonya ziyareti sırasında bayağı böyle patates çuvalı gibi adeta patır patır yuvarlanıyor. Ama işte o yaşta adamcağızı böyle işlere koşturursan yuvarlanır tabii.
Bu arada Trump Biden'dan daha yaşlıymış hayatım. Çok enteresan ama işte o Trump'taki yaşama azmi inanılmaz. Nasıl dinç tutuyor görüyorsun değil mi o hırs?
Viagra'nın yan etkileri diyorsun.
Bilmiyorum artık Viagra mıdır nedir? Zenginlik de tabii. Bilmiyorum tabii. Biden Bey'in mal varlığından haberim yok ama.
Ama bir Trump değildir herhalde değildir. Yani.
Değildir muhtemelen. Böyle Kara Melek dizisinde bir hanımefendi var. Siyah şapkalı, siyah pardesülü ve siyah çantalı. O gözüktüğü zaman biri ölüyor. Yakında Biden'ın etrafında da onu göreceğiz Kara Melek Hanım.
Madem ülke sınırları dışından başladık, bir Schengen haberi var. Artık Schengen vizeleri dijital olarak da reddedilebilecek.
Harika bir uygulama. O da dijitale geçti. Biliyorsun e-duruşmayla zaten biz her şeyi dijitale geçirmiştik. Üst noktasıydı. Bu da farklı bir bakış açısı. Güzel, ben sevdim.
Artık Avrupa ülkelerinin konsolosluklarına vize başvuruları dijital ortamda da yapılabilecekmiş. Tabii bu bizim için şu demek, artık vize başvurularımız online olarak da iptal edilebilecek. Yani gidip de kapıdan dönmek durumunda kalmayacağız. En azından emekti, yoldu, bilmem neydi. Buna başvuracağım. İptal edildi. Denied. Saniyesinde anlık cevap veriyor. Eğer yapay zeka o Türkiye'yi gördüğü gibi şulak reddedildiği basacak sana yani.
Kredi kartı başvurusu yapıyorsun ya, bir dakika içinde geliyor. Evet. Hayır, veremiyoruz diye. Onun gibi
onun
bir şey.
Onun gibi. Aynen.
Muhteşem.
Öyle.
Hadi ülkemize dönelim artık Kobra Bircim. Biliyorsun bir yargı krizi var ülkemizde ve gündemin ana maddesi yargı krizi aslında. Ama tabii mesele sadece yargı krizi de değil, krizlerle boğuşuyoruz gibi bir durum söz konusu. Konut krizi devam ediyor. Konut krizine de farklı açılardan yaklaşan biri var bu hafta gündemde.
Avukat Şeyma Nur Yılmaz bir açıklama yapıyor. Diyor ki kombi yakmayan komşuya dava açıp zararını tazmin edebilir, bu talepte bulunabilir diye bir açıklama yapmış haber kanallarına. De önceden ev sahibiyle kiracıyı birbirine düşürdüler %25'te. Şimdi böyle bir uygulamayla da komşuları artık birbirlerine düşecekler. Yani hanımefendinin dediği de şu, hava 15 derecenin altındaysa dışarıda ve evde kombi yanmıyorsa komşunuzda ve bu kombi yanmamışsa için siz bir zarara uğruyorsanız ve bu zararla o kombinin yanmaması arasında bağlantı kurabiliyorsanız tazminat talep edebilirsiniz. Bu zaten bugüne kadar Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu'nun genel tazminat hükümlerinin tam olarak karşılığı. Yani birinin bir şey yapması ya da yapmaması hali sana zarar veriyorsa ve sen bu bağlantıyı delillerle, somut delillerle ispat edebiliyorsan zaten her türlü tazmini alabiliyorsun. Yani bunun böyle işte kombi yakmadığında öyle olur, bunu yapmadığında böyle olur diye senaryo araştırılıp yeni bir düzenleme yapılmış gibi, yeni bir şey varmış gibi sunmanın ya iyi niyetli olduğuna ne yazık ki inanamıyorum. Bir de bizim meslekte avukatlıkta reklam yasağı var. O yüzden bazı meslektaşlarımız nasıl tanınır olurum acaba konusunda biraz şaşırmış durumdalar. Ben bunu öyle bir çaba olarak değerlendiriyorum ne yazık ki.
Ben bu aralar kafamı nereye çevirsem narsizmin doruklarında birilerini görmeye başladım. Hayır olsun diyorum. Herkese akıl sağlığı diliyorum. Buna inanan da çok fazla insan olur.
Komşularınıza gidip öyle abuk subuk davalar açmaya kalkmayın.
Kalkmayın diyelim. Zaten yavru kobralarımız da şimdi hemen bunu duydular ya davaya koştular.
Şey yapıyorlarmış değil mi? Alt kat komşusu böyle sabah giderken şeyi yazıp doğalgaz sayacını dönünce tekrar yazıyor bakıyor bakalım şey var yakmış mı yakmamış mı diye. İyi fikir, güzel tespit edilir. Başka türlü ne yapacaksın? İnsanların evine girip evi sıcak mı diye mi bakacaksın? Ne yapacaksın? Kapının önünde sayaca bakabilirsin en fazla yani.
En fazla.
Şimdi hazır avukatlardan bahsetmişken, konut krizi demişken başka memleketimizde kriz bitmiyor biliyorsun. Bir yargı krizi mevzu bahis. İstersen oraya bir geçiş yapalım.
İstersen en tazesiyle başlayalım bu haberlerin. Hrant Dink'in katili Ogün Samas tahliye edildi.
Şartlı tahliye edilmiş. Kararı veren yargı makamının iddiası odur ki Ogün Samas denen kişi şartlı tahliye koşullarını yerine getiriyormuş.
16 yıl 10 ay içeride kaldığı süre ve cinayeti işlediğinde de yaşı 18'den küçük olduğu için 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmış.
Onu şöyle düzeltmek lazım. Cinayeti işlediği zaman 18 yaşından küçük olduğu iddia edilip bu da bir şekilde ispatlanabildiği için ne yazık ki evet 17 yaşındaymış gibi bir ceza öngörüldü, uygulandı. Ama tabii insanlar ister istemez şunu söylediler yani bugün o gün Samas salındı ama aynı gün Osman Kavala hala içeride. Milletin seçtiği milletvekili Can Atalay hala içeride. Ve pek çok gezi sanığı ya kumpas olduğu ortaya çıkmasına rağmen içeride hala o kadar çok balyoz ve Ergenekon sanığı var ki. Hala.
Ya, inanılmaz. İnanılmaz.
O gün Sabas şartlı tahliye. Ama bu arada perşembenin gelişi çarşambadan belli olur misali. O gün Sabas'ın zaten bu şekilde şartlı tahliye edileceği yakalandığı gün Türk bayrakları önünde fotoğraf çektirilmesinden belli. Ve Hrant Dink olayına bütün ülkece şahit olduk ve duyar gösterdik. O gün Sabas gibi kaç tanesi bu zamana kadar şartlı tahliyeyle salıverildi? Soru işareti de var şimdi insanların kafasında haklı olarak. O gün Sabas da çok yakinen ve herkes tanıyordu biliyordu. Kaç tanesi daha salındı bu şekilde şartlı tahliye?
Üst katta bunlar oluyor ama arkada neler dönüyor aslında mesele bu ve...
Gelelim istersen hadi yargıdan bahsediyoruz. Dilan Polatlar meselesini anayasaya en son geçeriz anayasa mahkemesi konusuna. Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler de gözaltına alındı ve tutukluluğa karar verilmiş yeni ve yine kara para aklamaktan. Peki bu kara para nereden geliyor?
İşte yani bu Dilan Polat'ı da konuşurken hep sorduğumuz oydu ya kimin bu para yani.
Yani şu anda Nihal ve Bahar kardeşlerde de konu böyle işte başka ne gibi işler yapıyorlardı, kimlerle irtibatları vardı falan gibi mevzu. Hayır arkadaşlar, madem kara para aklıyor bunlar, bu kara para nereden geliyor? Esas herkesin sorması gereken soru bu.
Sayın Cumhurbaşkanımız onca derdi yokmuş gibi bir de bu işle uğraşmak zorunda kaldı şimdi. Gerçekten her gün yeni bir sorun çıkıyor memlekette ve...
Cumhurbaşkanımız da her sorunla bizzat ilgilendiği
için,
gibi...
Değil mi? Hep başı kalabalık.
Yargı krizine de...
ilginç noktasından yine, ilginç bir noktadan bakmış.
Anayasa Mahkemesi'nin kararına karşı Yargıtay da demiştir ki...
Sen yüksek mahkemeysen ben de yüksek mahkemeyim. Ve yüksek mahkeme olarak da şu anda sizinle ilgili bir yaptırımı ben de talep ediyorum.
Ne kadar kibar olayı özetlemiş değil mi? Sen yüksek mahkemeysen ben de.
Ama işte şöyle bir fark var orada. İşte eşitler arasında daha eşit denen durum. Bir de Anayasa Mahkemesi... anayasal yargı yapıyor yani ve anayasanın bir de
geçen
o...
hafta söyledik
evet
yani,
madde çok evet. Açık yani evet. Hani yasama, yürütme, yargı organlarını, idareyi, tüzel, gerçek bütün kişileri bağlar.
Bu kadar. Çok net.
Bu arada bu konuda mecliste çok ilginç bir tartışmaya şahit oldum. Cumhurbaşkanının da bu arada devlet organlarını düzenleme yetkisi var. Yargıyı bir devlet organı olarak görüyor AK Parti. Bunu fark ettim meclisteki tartışmalarda. Halbuki yargı her şeyden, bütün organlardan bağımsız tek başına bir erktir. Güçler ayrılığı ilkesinin temelidir zaten bu bağımsız yargı.
Günaydın.
Günaydın.
Geç uyandım.
Yürütmenin bir uzantısı gibi bu arada. Şu anda bütün atamalarını, bilmem nelerini, her şeyi yürütme yapıyor Sayın Cumhurbaşkanımız ve onun genel başkanlığını yaptığı AK Partili meclis üyeleri yapıyor bütün her şeylerini, atamalarını. Ama ona rağmen yürütmenin bir parçası değil yani yargı dediğim, bir devlet organı değil. Onu bir böyle bir anlamakta fayda var yani.
Bu hafta bununla ilgili çok fazla konuştu Sayın Cumhurbaşkanımız.
Çünkü çok önemli bir konu.
Çok. Çok.
Şaka bir yana çok önemli bir konu.
Yargının iki kurumu arasındaki yetki tartışmasının çözüm yeri anayasadır, yasalardır. Ancak mevcut anayasamız ve yasalarımız bu konuda yetersiz kalmaktadır.
Gibi bir yerden bakıyor olaya. Tabii bu da anayasa değiştirmek istemesi için kılıf mı şeklinde yorumlanıyor.
Kılıf değil.
Kaderin cilvesi.
Kaderin cilvesi denk geldi.
Denk geldi.
Tam anayasa yapmak istiyorduk.
Bir de ya, böyle bir kriz tuttu
yani. Bir tane de anayasa krize giresi
sen
tuttu yani. Sen
yüksek mahkemeysen ben de yüksek mahkemeyi
diyiverdi. Bak gör ne yapacaksın şimdi yani.
Ya işte. Ya.
Herkesi kaderin... bağlamıyormuş anayasa mahkemesi kararları gibi. Kaderin cilvesi işte, çatışma adeta var. Yetki tartışması var. Çözüm yeri anayasa, yasalar. Buyurunuz şimdi buradan yakınız. Bir yandan bunu yaparken aileyi de koruruz. Bir yandan ekonomiyi de düzeltiriz.
Full paket.
Full paket.
Kim bilir neler var daha o pakette. Sürprizlerle dolu bir paket yani bence.
Spor ve sinema paketi de dahildir umarım. Yanında hediye geliyordur o pakete.
İhmal edileceğini zannetmiyorum. Kesinlikle. Mutlaka.
Yoksa Ahmet Hakan çok üzülür. Özellikle sinemanın eksikliğini derinlerinde hisseder yani.
Can Atalay hakkında Yargıtay'ın aldığı karar mecliste okunursa Atalay'ın vekilliği düşecek biliyorsun.
Bu konuyla ilgili de Bahçeli çağrıda bulundu.
Kararın gereği TBMM'de derhal yapılmalı ve konu kapatılmalıdır
dedi. Okunsun fezlekesi, düşürülsün milletvekilliği dedi.
Bahçeli de bu aralar papatya çaylık. Çok gergin.
Bahçeli 97'den beri papatya çaylık. Bak Bahçeli papatya çayı kesmez. Bahçeli papatya tarlasıyla birlikte böyle kazana koyup kaynatmak lazım. Anca yumuşar.
Çok seviyoruz.
Çok. Aa. Bizim de biliyorsun klasik araba ve Ferdi Tayfur tutkumuz vardır kendisi gibi.
Tabii. Çok severiz.
Çok. Bir de şöyle çok ilginç bir noktaya değinmek istiyorum Kobra ikicimizin verirsen. Şu anda görev yapan bütün anayasa mahkemesi başkanları AK Parti iktidar döneminde atanmış. Hiçbir evet. tane yok yani 2002'den eski. En eskisi 2009 mu 2015 mi şimdi yanlış söylemeyeyim. Ama 2002'den eski bir anayasa mahkemesi üyesi yok. Bu da böyle biraz şey geliyor bana, nesinden şikayetçi oluyorsun ya da sorduruyor ister istemez.
Bu konuyla ilgili bu hafta çok fazla şey izledim. Herkesin ortak düşüncesi tarz ülkelerde iktidarlar kendilerine uydurmuş. Uydururlar her şeyi ama ilerledikçe o da artık uymaz ve içinden çıkılmaz bir hale gelir yorumu yapıldı. Ben de buna katılıyorum. Yani o dönemki şartlar bugün geçerliliğini yitiriyor.
Bir de işte anayasayı da mesela diyorlar işte değiştirelim yani. Değiştirelim. 190 maddenin 130'unu mu 150'sini mi ne, zaten AK Parti döneminde değişti.
Zaten. Yani o gün madde. Onlar uyuyordu. Okeydi. Bugün onlar da çalışmıyor artık.
Evet. Bu konuda en başından beri söylediğimiz şey ama tekrar söylemekte fayda var. Böyle şeylerle oynamaya gelmez. Gün gelir çünkü bu erkler, yargı özellikle, Anayasa Mahkemesi gibi, Yargıtay gibi kurumlar size lazım olur. Ya Anayasa Mahkemesi aslında en çok da AK Parti'ye lazım olmuş ve pek çok kez de işine yaramış. AK Parti lehine çokça kararlar vermiş bir
kurum. İşte bugün yaramıyor kurum. Yani. Öyle bir noktaya
yaramıyorsa
geliyor.
Kapatalım.
Aynen. Bugün savcılık daha çok yarıyor.
Türk usulü işe yaramıyorsa kapatıp aç. Tam o hesap.
Tamam.
Yine mi yaramadı? SS'de iki tane yapıştır bakalım, o zaman kesin çalışır yani. Yargıya da Türklü televizyon muamelesi yapmak bir tek Bahçeli'nin yapabileceği bir şeydi. Tebrik edelim kendisini.
Tebrikler. Adalet Bakanı Tunç da tabii bu krize yorum yaptı.
Biz Ahmet hani Adalet Bakanı ya. Hani Çevre ve Şehircilik Bakanı yapsaydı hani... Belki dinlemezdik ama Adalet Bakanı nedense konuştu bu konuyla ilgili.
Yüksek mahkemeler arasında aslık üstlük ilişkisi yok. Anayasanın çelişkili çok maddesi var.
Ya şu an anayasa askıda. Bunun ne demek olduğunu, bu çok ürpertici bir şey. Yani ne demek olduğunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama hakikaten şu anda anayasa dediğin şey yürürlükte değil, askıda yani.
Askıda.
Ve anayasaya uyulmaması demek, anayasa yoksa eğer, anayasanın istediğimiz maddesini kafamıza göre yorumlayacaksak veya işte kabul edip etmemeye kendimiz bireysel olarak karar vereceksek
ki öyleymiş gibi
gözüküyor. Devlet, hükümet, meclis, siyaset, parti, birey, mülkiyet, hak, hukuk, hiçbiri kalmamış artık ortada. Çünkü adı anayasa. Oradan doğuyor hepsi yani. Eğer onu kafana göre 104'ü uygulayacağım ama 158'i uygulamayacağım diyorsan bu bıçak sırtı işlerdir. Bunlar yapmamak gerekir. konuda darbe açıklaması ve benzetmesi yapanlardan birisi Özgür Özel. Kaldı ki bağlantıda şöyle kuruyor bu yorumu yapanlar: anayasaya uymamak, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya kalkmak bu darbedir yani diye.
Sözlük anlamı olarak.
Evet. Değil mi? Gibi yaklaşıyorlar olaya. Bu hafta da demiş ki Özgür Bey:
bir Erdoğan'a karşı darbeye kalkarsa onun karşısında dururuz. Ama bu darbe girişiminde meydanı Erdoğan'a bırakmayız.
Ve bunun üzerine CHP'liler meclise bir oturma eylemi başlattılar.
Sayın Cumhurbaşkanımız bu oturma eylemine her zamanki mizahıyla yaklaştı.
Oturmak istiyorsanız parka gidin.
Keşke millet bahçesine gidin deseydi.
Keşke.
Orada bedava kekle çay da var.
Keşke.
Gitsek ya bir gün. Hadi araştırmacı kobralık yapalım bir gün seninle. Millet kıraathanesi ve millet bahçesi bulalım, bedava kek var mı diye soralım.
Yokmuş galiba, o ilk açılış ve takip eden haftalara özelmiş. Şu anda yok öyle bir
izin. Sephora gibi diyorsun. Sıraya girseydik keşke bir gece önce de.
Kek sırası.
Kek sırası. Bir parça da Sayın Cumhurbaşkanımızı kestik kurdeleden yutardık yanında. Oradan da Ayasofya'dan bir kıymık gör bak.
Uçar gideriz.
Kazık kakardık ondan sonra dünyaya.
Uçardık, kimse tutamazdı. Tabii en başında da söylediğimiz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız hemen kendini bir hakem pozisyonunda buldu bu konuda ve
ağırlık Yargıtay'da ama kavganın tarafı olacak da halim yok
diyerek aslında tarafını da belli etmiş oldu. Yani çok üstü kapalı bir açıklama yaptı yani Sayın Cumhurbaşkanımız. Hiç anlamadık tarafının kim olduğunu.
Buna da şöyle bir dayanak sunuyorlar. Yargıtay'daki herkes hukukçu, hakim. Anayasa Mahkemesi üyeleri arasında işte sosyologlar bilmem neler falan da var gibi bir böyle bir ağırlık ölçümü.
Enteresan tabii ki.
Ama işte anayasanın ilgili maddelerini göz ardı etmek bu ölçümü yaparken tabii enteresan kaçıyor. Olayı enteresan kılan o yani.
Ve Meral Akşener, Sayın Cumhurbaşkanımızın hakemlik çağrısına ilk cevabı o verdi diyebiliriz.
Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsun başı sıkıştığında her zaman bir yiğit ülkücü koşarak gelir. Yıllar yılı suladığı kıratına biner ve dört nala gelir uzak Asya'dan. Meral Akşener de hemen yetişmişim. Buradayım be, buradayım
demiş Meral Akşener.
Elimde hançerim, gırt nağına saplarım gerekirse demiş ya.
Anayasa değişikliği yapılabilir. Öneriler ortaya konur. Milletimiz kabul ederse de o anayasa değişikliği değişiklikleri olur. Erdoğan bu konuda taraf olmak yerine hakemlik görevini ortaya koymak zorundadır.
Geçen hafta halbuki ateş püskürüyordu Anayasa Tabii. Mahkemesi'nin kararı.
Asla nasıl değişemez, böyle bir şey olamaz diye.
O İYİ Parti'nin o kürsüsünü neyden yaptırdılar acaba? Bir detest ediyor onu ya. Bir gün kıracak onu o yani. Hani görev süresi bitene kadar o kürsü dayanırsa NASA'ya versinler o kürsüyü, uzaya çıkarsınlar. Bak diye uzay mekiklerini yapsınlar o masada. O kürsüleri yumrukluyordu Anayasa Mahkemesi'nin kararları da Anayasa Mahkemesi'nin kararları diye.
Sayın Cumhurbaşkanı kanımızda ne konuştular bilemeyiz.
Devlet mevzu bahis olduğu zaman yıllar yılı kıratını suladığın akan sular durur.
Durur.
Durur.
Ve Sayın Meral Akşener de tam bir görev kadını biliyorsun. Kendisine öyle ne görev verilirse layığıyla da yerine getirecektir.
Ki vakti zamanında İçişleri Bakanlığı görevini layığıyla yerine getirdiği gibi deyip hazır Meral Akşener İçişleri Bakanlığı döneminden bahsetmişken cumartesi annelerini anmadan olmaz.
Cumartesi anneleriyle ilgili enteresan bir gelişme yaşandı. Ali Yerlikaya İstanbul valisiydi biliyorsun İçişleri Bakanı olmadan önce ve cumartesi annelerini Taksim'de İstiklal Caddesi'nde olmalarını yasaklamıştı. Şimdi İçişleri Bakanlığı kostümüyle, personasıyla bu yasağını kaldırdı. Aynen. Valilik kostümüyle yasakladığı
cumartesi annelerini İçişleri Bakanı olarak yasağını kaldırdı.
Aynen.
Harika.
Harika. Bunu ama Soylu'da da görmüştük biliyorsun.
Bunu Sayın Cumhurbaşkanımızda da görüyoruz. Aynen. Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanımız.
Evet.
Yürütmenin başı, gerektiği yerde yargının başı, gerektiği yerde başkomutan.
Kesinlikle. Paralel evrenler, herkesin farklı personaları, farklı görevleri, farklı kararları. O an o görev ne gerektiriyorsa ona göre değişmek, ona göre karar vermek.
İşte İstanbul valisiyken sakıncalı gördüğün şeyi gelip İçişleri Bakanı olduğun zaman sakıncalı görmeyebilirsin. Hayat öyle. Nereden baktığına göre değişir. Gelip burada Cağaloğlu'nda baktığın pencereyle Ankara'da baktığın pencereden aynı göremezsin hayatı. Geçen hafta 10 Kasım'dı biliyorsun ve bu sebeple Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de tekrar andık. Valla benim için 10 Kasım haftaları hep çok kötü geçiyor. Ben hakikaten böyle Pek çok kişi de bahsetti bunu yorumlarken, dün kaybetmişiz gibi, bütün millet öyle üzülüyor diye.
Kesinlikle.
Gerçekten öyle hissediyorsun yani, dün kaybetmiş hissini yaşıyoruz her sene 10 Kasım'da ve devamındaki günlerde.
O 9'u 5 gece sirenler, duran arabalar, insanlar falan, çok duygulanıyorum yani ben de izlerken.
Ve sadece o da değil, gün geçtikçe verdiği şeylerin de bize hediye ettiği ve kurduğu şeylerin de kıymetini daha da anlıyoruz ya. Sanki o kayıp daha da acı verici gelmeye başlıyor. Sanki 10 Kasım'da artık sadece Atatürk'ün kaybına değil de Atatürk'ün bize emanet ettiği şeylerin, bazı şeylerin de kayıplarını ağlıyormuşuz, üzülüyormuşuz gibi bir his var nedense içimde. Tabii biz bütün bu duyguları yaşarken CHP İl Başkanlığı Taksim Meydanı'ndaki çelenk törenine giderken parti çelengini unutmuşlar.
Böyle şeyler Kemal Bey'le birlikte son bulur zannetmiştim ben açıkçası, bu tarz aksaklıklar.
Ben Özgür Bey'den de en kısa zamanda bir yanlış yönde merdivene binmek ve oy kullanamamak gibi, kendine oy verememek gibi performanslar bekliyorum en kısa zamanda yani.
Aman seccadeye basmayın aman.
Aman! Ay lütfen.
O çok uzun sürdü çok, çünkü. Evet. Ona hiç gerek yok evet, yani dikkat. Evet. Aman dikkat. Bu arada Özgür Bey de harıl harıl çalışanlar arasında. Merkez Yönetim Kurulu üyeleri belirlendi ve 17'si gölge kabine üyesi olarak görev alırken 7 isim parti yönetiminden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu.
Bu tabii gölge kabine uygulaması şeyde var, İngiltere'de olan bir şey.
İstersen nasıl çalıştığını da söyleyelim gölge kabinenin. Şu anda konunun uzmanı kişiler, bir kişi İçişleri Bakanı, bir kişi Spor Bakanı, bir kişi Adalet Bakanı'nı takip edecekler.
Bu bakanlıkların gündemlerini ve neler yaptıklarını bizzat yakinen takip edecekler.
Sorunları tespit edip çözüm önerileri sunacaklar. Yani muhalefet görevini yerine getirecekler aslında.
Evet, evet.
Diyebiliriz yani.
Diyebiliriz tabii.
Günaydın. Yıllardır yapılması gerekeni yapacaklar yani.
Ya vardı. Şimdi yani
vardı canım tabii ki Kemal Bey'e de.
Belliydi ben... yani şimdi Kemal Kılıçdaroğlu da göreve geldiğinde kim Maliye Bakanı olacak belliydi. Özgür Bey umarım dediklerini başarabilir.
Kolay gelsin.
Kolay benim. Gelsin. Daha yenidir, tazedir. Biraz vakit vermek gerekir, alışmasını beklemek gerekir. Bir dizi bile çıktığında ilk 3 bölümünü izlemeden oyuncular daha olaya alışmış olmuyorlar. Aynen. Yani. Özgür Bey'e de bir dur bakalım, biraz müsaade edelim. Kılıçdaroğlu'ndan bir haber var.
Kılıçdaroğlu ne yapacak? Tabii büyük bir merak konusuydu. Sonra ofis açacağı ortaya çıktı. Bir ara vakıf.
Şimdi iki tane açacağı ortaya çıkmış bir de. Bir İstanbul'da, bir de Ankara'da.
Vakıf işi yalan oldu herhalde. Ofis görüntülenmiş. Meral Akşener, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun da ofislerine komşuymuş.
Şimdi bizim bu konuyla ilgili söyleyecek çok lafımız var, çok esprimiz var. Ama asla tabii ki hiçbir konuda hiç kimsenin üzerine geçemeyeceği bir birey olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın da üstüne geçemeyeceğiz. Kendisi bu konuda yapılabilecek en iyi espriyi yaptı ve dedi ki...
Kılıçdaroğlu galiba bir ofis açmış. İnşallah mutfağı unutmamıştır.
Çok ince.
Çok. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu tarz başarılı esprileri çok. Bu da onlardan biri yani. Gerçekten inanılmaz.
Açılış yapılsın da bir herifi ayrılıp hayırlı olsuna gidelim. Gidelim. Kılıçdar Bey'e.
Dekoru tamamlayalım. Bir feyri elimize, bir elimize airfryer gidelim.
Bir de yeşil bir plastik sürahi şeffaf. Ki yabancılık çekmesin.
Çekmesin. Hadi madem Kemal Bey'den bahsettik, üvey oğluna, Ekrem İmamoğlu'na geçelim. Ekrem Bey de bu aralar başka bir yüksek mahkemeyle sorun yaşıyor diyebiliriz. Sayıştay'la bir problem yaşıyor. Sayıştay, dini ve milli bayramlarda İBB'nin ücretsiz yolcu taşımasının kamu zararına neden olduğunu öne sürdü. Ve 161 milyon liralık zararın Ekrem İmamoğlu yöneticiler ve meclis üyelerinden tahsil edilmesine karar verdi. Kişi başı yaklaşık 520 bin lira ödeme yapacaklarmış. Dini ve milli bayramlarda İBB'nin ücretsiz yolcu taşıma kararı da bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanıp yürürlüğe konulmuştu biliyorsun. Bu Sayıştay haddini mi aştı?
Hayır. Şimdi kurum ve kuruluşlarda devamlılık esastır. Eğer İBB'nin böyle bir yetkisi yoksa ve bu konudaki uğranılan zarar bizzat belediye başkanları ve o dönemin meclis üyelerinden tahsil edilecekse ilk bu uygulamanın başlandığı güne de uygulanmalı. O günden itibaren geri dönülüp yasal faiziyle, o günden bugüne gelen enflasyonuyla, o suyla bu suyla hakkaniyetli bir hesaplama yapılıp kim bedava ücretsiz yolcu taşıdıysa kardeşim hepsinden bizzat aynı burada olduğu gibi tahsil edilmiş. Ve bu bir emsal. Sayıştay da tıpkı işte Danıştay gibi, Anayasa Mahkemesi gibi, Yargıtay gibi bir yüksek yargı organı. Sen yüksek mahkemesen, ben de yüksek mahkemeyim deme hakkına sahip bir yer en azından. Aynen. O yüzden bu kararın sadece İBB'ye değil geri dönüp bu evet bu tarz ücretsiz taşıma yapan her türlü belediyeye, efendime söyleyeyim kurum ve kuruluşa uygulanması gerekir.
Aynen öyle.
Benim açımdan hiçbir sakıncası yok ve eğer böyle olacaksa o 550, hep herkesin 550 bin lirasını çıkarır Ekrem Bey kendi cebinden de verir bence.
Kesinlikle katılıyorum. Diğer yandan da bu Sayın Cumhurbaşkanımızı da ilgilendiren bir yere dönüşürse de biz gerekirse elimizi cebimize
herhalde yani.
Sayın Cumhurbaşkanımızın payına düşen kısmı öderiz.
Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız ne kadar maaş alıyor kuş kadar bir
tabii
şey.
Tabii seçim döneminde gördük bir de borçları var 500 evet. bin lira borcu var.
Yani.
Biz hemen hepimiz gerekirse bütün ülkecek.
Akbillerimiz elimizde bıbıp o gün kaç kişi bindiyse gider basarız yani.
Bütün Türkiye seferber olur böyle olur. Bir şey için hayatım.
Tam da böyle bıbıp sesleri böyle var ya Tokyo'dan duyulur yani.
Evet o borcu bir şekilde öderiz, öderiz biz. Öderiz. Aynen öyle.
Sefer biz bize yeteriz.
Nasıl öderiz? İşte o enteresan. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan çok enteresan bir açıklamayla gündeme geldi bu hafta.
Ülkemizde asgari ücret net 11.402 lira 32 kuruş. Bu kapsamda çalışıp aşırı yoksulluk veya açlık sınırı içinde yaşayan kişi bulunmamaktadır.
Dedi.
Evet. Yalnızca 11.402 lira 32 kuruş maaş alarak yaşayan kişi bulmak zor olur.
Çok zor olur. Yani... Bulunmamaktadır hatta. Doğru bir iddia
evet,
yani.
Evet. Yaşayan sadece kişi bulunmamaktadır.
11.402 lira ile yaşayan kişi bulunmamaktadır. Aradığınız kişiye ulaşılamıyor şu anda.
Aynen
öyle yani. 15 bin, 16 bin lira olması gündemdeymiş ama yetmez.
Ve dediği gibi yoksulluk ve açlık sınırları içinde değil hakikaten 11.400 lira.
Artık
yani.
O konuşulamıyor bile yoksulluk sınırı yani. 11 bin lirada yani. Ki 28 bin lira, 30 bin lira gibi bir şeydi en son. Ve TÜİK'in bizzat belirlediği rakamlar bunlar bu arada. Çok enteresan.
Şey gibi ama bizim programın başta söylediğimiz gibi herhalde Vedat Bey'in bahsettiği ülkede de
ücretin gerçek
kurumlarla ilgisi yok. Belli ki yok yani.
Belli ki yok.
Diyelim daha tehlikesi hiçbir gerçeklikle ilgisi olmayan.
Birine gidelim Ahmet Hakan köşesi.
Sanat.
Aktüelite.
Moda.
Siyaset.
Magazin.
Televizyon.
Değinmeler.
Ve gerçeküstü düşler.
Ahmet Hakan köşesi.
Ahmet Hakan köşesi.
Ahmet Hakan bu hafta yine çok çeşitli konularda çok güzel yazılarını yazmış.
Yeni bir kılavuz takdim etmiş bize. Her hafta biliyorsun bir şeyin kılavuzunu, tarifini vermeyi çok seviyor. Bu hafta da bir kılavuz vermiş.
Fenomenleri tanıma kılavuzu.
Demiş ve birkaç maddede ortak özelliklerini bulmaya çalışmış.
Pijama. Ev fotoğrafları paylaşımlarında giyilen pijamalara özel bir dikkat. Pijamaların deseninde kırmızı kalpler bulunuyorsa bir fenomen olayıyla karşı karşıya olabilirsiniz. Çünkü fenomenlerin resmi üniforması gibidir bu kırmızı kalpli pijamalar.
Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin tirajı en yüksek gazetesinin genel yayın yönetmeninin köşesinde yazılan bir yazı.
Bunu her seferinde hatırlatıyoruz. Bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Doğru.
Nasıl kırmızı kalpli pijama giyen fenomendir, para aklıyordur mu?
Hiçbir şey çıkarmıyoruz biliyorsun Ahmet Bey'in yazılarından. Okuyup geçiyoruz.
O da zaten bir şey çıkarılsın diye de yazmıyor zaten.
Yazmıyor.
O şey eskiden öyle bir tartışma vardır ya hani şiir ses için midir yoksa anlam mı mana mı falan diye. Ahmet Hakan'ın yazıları okumak için. Anlamak için değil yani.
Tam olarak. Ama biz o anlamın peşinde koşmaya devam ediyoruz.
Zaten önemli olan
anlamı bulmak değil o yolculuk.
Evet. Yolculukta öğrendiklerin ve bu yolculuğa Ahmet Hakan'la birlikte çıkmak önemli.
Önemli.
Önemli.
Yes Mar Yes Mar diye oynak bir şarkı var. Bu şarkı ne zaman devreye girse yine bir fenomen geliyor diye dikkat kesilirim. Fenomenlerin milli marşı olmuş durumda bu şarkı. Yes Mar'sız fenomen düşünülemez.
Yine bir Ahmet Hakan listesinde bir şarkı daha eklenmiş oldu.
Kesinlikle. Yıl sonunda bu arada Spotify karneleri çıktığında biz de Ahmet Hakan'ın karnesini yapacağız. Ve Instagram hesabımız Kobra Kobra Podcast'ten bu karneyi paylaşacağız diyelim. Enteresan. Ben hiç dinlemedim bu şarkıyı. Hiç haberim yok bu arada.
Feyza Altun bahsediyor bir programda. Ondan merak edip dinledim ben de. Neymiş bu diye. Dinle tanırsın şarkı. Tanımama ihtimalin yok her yerde yani gerçekten.
Muhtemelen Dilan Polat'ın bir dansını görmüşüzdür.
Gül dökülü merdivenlerden inmiyor, şarkıyla havuzlara mı girmiyor, arabalarla takla mı atmıyor, neler neler yani.
umre, şık arabalar, pahalı sofralar, imrendiren eğlenceler, hava atmaya yönelik lüks seyahatler. Bunlar tamamsa bir eksik kalmış demektir. Umre pozu. Fenomen maceralarının olmazsa olmazıdır umre pozu.
Vallahi İmam Hatip mezunu birinden ben böyle bir yorum hiç beklemezdim. Götü kurtarma kılavuzunda da umreyi tavsiye etmişti, evet. Biliyorsun kendisi. Ya Anıtkabir'e gideceksin ya umreye demişti.
Evet. Bu kılavuzda da umreyi tekrar şimdi de tavsiye etmiş.
Para çoksa diyor, lüks seyahatler her şey tamamsa umreyi de yap ki diyor falan. Anladın sen orayı.
Hükümetin bakış açısını yansıtırsan sana çok dokunmazlar diyor aslında Ahmet Bey. Hükümetimiz umreye gidilmesinden hoşlanıyor. Evet. Umreye gidin, umre fotoğrafı koyun ki size ellemesinler diyor.
Evet.
Aslında.
Evet diyor. Bunu söylüyor. Bunu bir önceki yazısında da işte söylemişti, önceki yazıda da yani. Korkunç. İşte kendinizi kurtarmak istiyorsanız ya umreye gidin, ya işte Atatürk paylaşın, ya hayırlı cumalar paylaşın, ya Cumhurbaşkanı'na fotoğraf paylaşın diye tek tek saymıştı yani bunları.
Korkunç.
Ahmet Bey, peki bu fenomenlere bu para nereden nasıl geliyor? Birazcık da bu konuya mı eğilseniz gazeteci olarak?
Aynen.
Mesleğiniz gereği en azından yani.
Hep sorduğumuz o soru işte yani. Bu paralar kimin paraları?
Ama tam iki hafta önceydi galiba, üstüme vazife olmayan işleri yapmayı çok severim diye yazmıştı köşesinde.
O yüzden hep onlarla ilgileniyor.
Aynen öyle.
Evlilik. Fenomen olgusu bir karı koca olgusu olarak ortaya çıkmıştır. Bir çift olayıdır bu. Fenomen paylaşımları mutlu evliliklerin anlatıldığı birer kamu spotu gibidir. Bir yerde birbirlerini delice seviyor gibi yapan karı koca varsa orada mutlaka fenomen vakası vardır.
Nasıl genellemeler buna? Hiç yerli milli değil ya. Aile kurumuna saldırı bu yani.
Resmen eğer bir çift varsa fenomen olma olasılıkları var. Hele bir de mutlu anlarını paylaşıyorlarsa.
Evlilik dedin çünkü mutsuz bir kurumdur Ahmet Bey de. Herkes gibi biliyor herhalde bunu. Farkına varmış yani.
Ki kendisi Nazlı Ilıcan programında evde kaldım demişti biliyorsun. Evlenmeyi de düşünmüyor.
Fark etmiş işte evliliğin mutsuz bir kurum olduğunu kendisi. Mutlu poz veren evli çift görüyorsanız fenomen vakası vardır, dikkat edin diyor yani.
İnanılmaz.
İnanılmaz, akıl almaz.
Yalnız nasıl araştırmacı bir gazeteci görüyorsun? Bütün fenomenleri tek tek tek tek incelemiş, ortak özelliklerini çıkartmış ve onlar hakkında fikirlerini beyan etmiş. Adeta izlerini sürüp inlerine girmiş.
Veriye ulaşma ve veriyi analiz etme becerisine de bak adeta yapay zeka. Yani çok yapay zeka yani, belli.
Biraz telefondan uzaklaşmasını tavsiye edebilirim ama ben Ahmet Bey.
Bütün TikTok'tan bu TikTok'tan özellikle ve Spotify'dan.
Bu araştırma sürecinde belli ki çok internette vakit geçirmiş. Biraz uzaklaşma.
Uzaklaşmış CNN yazarından Türk Lezzetleri adlı bir yazıyı değerlendirmiş okuyup.
Bir köşe yazısı yazılmış. O da o köşe yazısını kendi köşesine taşıyıp üzerine yorum yazmış.
Adeta Mevlana ile Yunus Emre gibi biliyorsun. Mevlana adeta. Güneşe uçma kanatların yanar demiş. Yunus da üstüne güneşe uçmazsan kanat neye yarar demiş gibi. Ahmet Bey de CNN Travel yazarı Lisa Morrow'a yanıt vermiş. Ama bak CNN Travel. Hürriyet Travel da ver yani bu cevabı, değil mi?
Yan sayfada İsrail-Filistin savaşı büyük puntolarla Ahmet Bey'in sayfasına bakıyorsun.
Lisa Morrow.
CNN Travel yazarı Lisa Morrow. Lisa Hanım en iyi Türk yemekleri diye bir liste hazırlamış. Ahmet Bey de bu listedeki yemeklere dair tek tek kendi fikirlerini açıklamış. Aslında kendisini okuyuculara biraz daha tanıtmış. Farklı bir yüzünü, damak zevkini göstermiş diyebiliriz.
Kısır. Listede görünce CNN Travel yazarı teyzelerimizin düzenlediği güne katıldı herhalde demeden edemedim.
Mercimek köftesi. CNN Travel yazarının teyzelerinin gününde kafalandığına dair bir kanıt daha.
Ne kadar lümpen.
Çok. Yani kısır ve mercimek köftesini teyze günlerine de indirgeyici, ayrıca bunu da kınıyorum. Mercimek köftesi ve kısır bir neslin kırmızı çizgisidir. Bu ülkenin en önemli yemeklerinden biridir.
Hassasiyetimdir benim.
Aynen öyle. Lütfen.
İnegöl köfte. CNN Travel yazarı. Sizi Tekirdağ'da bekleriz. Fikriniz değişmese bile aa bu da muhteşemmiş dersiniz.
Öyle mi?
Tabii lokmalık bile Tekirdağ köftesi yemesi de kolay. Bir parmak kadar bir şey lüp lüp yutuyorsun yani. Ben severim Tekirdağ köftesini, İnegöl et. Ben de tercih
Ahmet
ederim.
Ahmet Bey de çok seviyor demek ki. Ki hanımefendiye bunu tavsiye etmiş. Benim dikkatimi çeken de her satırda CNN Travel yazarı. Ey CNN Travel yazarı tonundan sürekli hanımefendiye seslenmesi. Yani anladık, Travel yazarının yazısını özet geçiyorsunuz.
Ben şunu merak ediyorum. Lisa Morrow'un bu yazıdan haberi oldu mu acaba? Diyelim ki oldu, umrunda oldu mu acaba? O da çok önemli.
Hiç sanmıyorum.
Ama Lisa Morrow Hanım Tekirdağ gelirse köftenin yanında bir de rakı tavsiye ediyorum. Kendine bir tadına baksın, onu da çok seveceğini garanti ederim.
Kesinlikle, diğer yemeklere de bakınca değil mi? Tam eşlikçisi rakı yani bu sofranın.
Cağ kebabı. Bu kebabın listede yer alması tamam da Adana kebap nerede abi? Pide. Tamam, pidemize yer verilmiş ama hangi pide? Karadeniz pidesi mi, etli ekmek mi, Bafra usulü mü? Vurgulansa iyi olurdu.
Ahmet Bey de yani Vedat Milord.
Asla tatmin olmaması da harika biri.
Yani.
İmkansız. Tatmin etmek ki. Çok zor.
O yüzden evde kaldı işte.
$1,500 otel odasına bile neler söyledi yani biliyorsun.
Bir köşeleştirdi ya. Bir de bugün neyi fark ettim ben biliyor musun? Çok ayıp bir şey. Heyetle gitti. Ben ödedim Ayola Oda'nın parasını. Benim vergilerimle evet. Ödendi yani.
Evet.
Benim misafirimsin. Bir de geri dönüp beğenmedim senin tuttuğun oteli diyorsun bütün Türkiye'ye.
Hepimizin.
Evet, hepimizin vergileriyle tutuldu da gidildi o otele yani.
Aynen öyle.
İnsan
çok
hiç
ayıp.
Nezaketen hoştu, teşekkür ederim sevgili vatandaşlarım. Sizin sayenizde gecelik $1,500 otellerde de yatmak nasip oldu der yani. Manzarası güzel değilmiş. Televizyon izle.
Aç HBO'da White Lotus var, seversin.
Bihter çıktı şimdi, yeni onu izlesin.
Onu izleyip taşır
kesin, kesin, kesin. Haftaya bekleyin Ahmet Hakan'ın Bihter yorumları bizde.
Kesinlikle. Biz yorum yapmayalım hatta, bakalım Ahmet Bey ne diyecek yani.
Çiğ köfte. Vay, çiğ köfteyi benimseyen bir yabancı. Enteresan. İçli köfteyi de deneseymiş.
Diyorsun. Belki de denedi ve beğenmedi ve tavsiye listesine almadı yani, ne biliyorsun?
İnanılmaz, ben şoktayım yani. Hiçbir şeyinden memnun kalmamış kadının ya. Her şeyine bir eleştiri.
Yolda bulsa saçını başını yolacak. Öyle bir öfke yani.
Kinlenmiş bir de yani, sinir olmuş.
Böyle Seda Sayan kızlı insanın kafası çantasını tükürür ya, öyle yapacak bulsa kolayını yani.
Ahmet Bey sakin.
Sakin. Papatya çayı Ahmet Bey'e.
Papatya çayı. Ve ekmek kadayıfı diyerek bitirmiş listeyi.
Severim ama revanimiz var, peynir tatlılarımız var. Köşmerim var. Keşke onlara da bir fırsat tanıtsaydı.
Abi abla ekmek kadayıfını beğenmiş. Bitti gitti yani. Ahmet Bey'in fırsat eşitliğine yaklaşımı.
İnanılmaz yani, inanılmaz.
Yine günlüğünü taşımaktan geri durmamış Ahmet Bey köşesine.
Bugünlerde hiç sevmediğim şeyler.
Diye bir başlık atmış.
Yüksek yargının kendi arasında kavga etmesi.
Peki.
Peki. Şey böyle yani, değil mi? Kızları birbirlerinin saçlarını çekiyor falan gibi böyle.
İşte şey gibi, sen yüksek mahkemeysen ben yüksek mahkemeyim demiş.
Aynen.
Öyle bir noktadan değerlendirmiş. Ve yani minnoş kalbi daha fazla kaldıramıyor.
Kaldı, hiç sevmemiş.
Hiç.
İnsani duraklama diye bir şeyden söz edilmesi.
Peki Nilkara İbrahim.
İnsani duraklama demeyelim de bekleme noktası diyelim.
27 derece.
Demiş ve Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Suudi Arabistan'a gitti biliyorsun. O da heyetteydi. Bak geziyor vallahi Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde Ahmet Bey.
İşte... O hiç gezmezmiş gibi.
Değil mi?
Ama New York'tan daha çok beğenmiş Arabistan'ı belli ki.
Evet.
Demiş
ki Suudi Arabistan'a giderken kendimi 35 derecenin üzerine hazırlamıştım.
Ne gibi bir hazırlık yaptın ya. Acaba yani, anlatabiliyor
muyum? Bikinilerimi seçtim, adımı yaptırdım falan. Yani. Caribbean Show diyorum ya yani, öyle bir dünya. Valiz hazırlıyor falan, ay 35 olur kesin.
80'li 2 Dubai'ye gidiyorlar ya orada da.
Ama işte gittiği yerde İsrail-Filistin savaşında Filistinlilere nasıl yardım edebiliriz'in konuşulacağı bir konferans falan o sırada, ama onlar hiç önemli değil. O kostüm seçiyor kendine. Tişört.
Veya öbür tarafta böyle Türkiye'ye yatırım aranıyor bilmem ne falan. O böyle otel odasının manzarasına bakıyor falan böyle. Bakanların hangisi süper aktifte, hangisi gece, hangi saatte geldi lobide oturup onun çeteresini tutuyor falan, böyle bir insan.
Çok çok inanılmaz biri.
Farklı bir bakış açısı, yeni bir
İnanılmaz, solun. İnanılmaz ve bütün gezilerde de yer almaya devam ediyor bu farklı bakış açısı nedeniyle diye düşünüyorum.
Bir neyse, yazıya baştan başlayacağım. Başlayalım, ben çok girdim.
Suudi Arabistan'a giderken kendimi 35 derecenin üstüne hazırlamıştım. Oflayıp pufluyordum. Riyad'a indim ki şeker gibi, pamuk gibi, tiramisu gibi, cevizli baklava gibi bir hava.
Burada da ben Ahmet Bey'i eleştirmek isterim. Peynir tatlılarımız var. Bence onlara da bir şans verilmeliydi.
Benzetme üstadı adeta, değil mi? Cevizli baklava gibi bir hava. O nasıl oluyor acaba yani, inanmıyorum.
Yılmaz Erdoğan'ın şey diye bir şiiri vardı. Heybemde sana benzeyecek kadar güzel şey yok diye gitsin Ahmet Bey'in heybesini karıştırsın. Ne çok benzetmesi var bak kendisinin.
Kaç derece acaba diye baktım. 27 dereceymiş. Bana hep böyle havalarla gel ey Suudi Arabistan.
Ama siz ona gitmişsiniz.
Bir anda. Peki ne konuşuldu toplantıda falan?
Yok. 27 derece bir Suudi Arabistan giderken ona göre bikini parayı seç.
E hadi madem Ahmet Bey de Suudi Arabistan'a İsrail-Filistin konuşmaya gitmişken biz de İsrail-Filistin konusuna bir geçelim. Sayın Cumhurbaşkanımız vitesi arttırdı biliyorsun ve Netanyahu'ya Netanyahu moduna geçmişti. Bu hafta daha da
ilerledi.
Netanyahu'ya sesleniyorum. Sende atom bombası var mı yok mu? Sıkıysa açıkla. Artık ecelin geliyor. İstediğin kadar nükleer bombaya sahip ol. Neye sahip olursan ol gidicisin.
Çok bu, yüksek.
Bu böyle şey diyorlar ya işte Sayın Cumhurbaşkanımız halk kendini özdeşleştiriyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Da halk gibi konuşuyor falan diye. Hakikaten öyle bak Netanyahu'ya sesleniyorum diyor. Sende atom bombası var mı yok mu? Çıkar göster diyor.
O bilgi gizli mi değil mi artık hiç? Bugün eski bölümlerimizden birini tesadüf eseri YouTube'da karşıma çıktı ve tıklayıp dinledim. Netanyahu ve Sayın Cumhurbaşkanımızı barıştıran bir olay yaşanmış. Çamlıca Kulesi'nde iki turist İbranice konuşmaları nedeniyle cevval işinin ehli bir güvenlik görevlisi tarafından bunlar İsrail ajanı diye karakola götürülüyorlar.
Polise şikayet ediliyor ve polis gözaltına alıyor. Ve sırf İbranice konuştular diye.
Ve bu olay diplomatik bir krize sebebiyet veriyor tabii ki. Netanyahu ve Sayın Cumhurbaşkanımız da bu vesileyle birbirlerine yeşil ışık yakıp barışmışlar aslında. Ama tabii bilinen nokta bu yani.
Güvenlik görevlisinin genel kültür seviyesine bak. İbranice'yi duyuyor ve tanıyor.
Aynen. Sen de öyle demişsin o bölümde yine.
Aa, fikirlerim değişmemiş.
Beş dil biliyor maşallah.
Maşallah yani. İbranice'ye gelene kadar çünkü en az bir 4 tane öğrenirsin.
Aynısını söylemişsin.
Gerçekten mi? Aa.
Tabii Netanyahu da durur mu? Sayın Cumhurbaşkanımıza vermiş cevabını.
Kendi ülkesi içerisindeki köyleri bombalayanlar bize ahlak dersi veremez. Erdoğan insan hakları konusunda en son konuşacak kişidir.
Demiş. Terbiyesizliğe bakar mısın? Yani hem insanları bombala hem de gel burada Sayın Cumhurbaşkanımıza da ağza alınmayacak hakaretler et. Gerçekten sınırını aşan biri.
Bir de hiç yani Netanyahu'na ne münasebet.
Ve tabii ki Dışişleri Bakanlığı durmamış ve hemen
cevap gecikmemiş.
Gerçeklerin dile getirilmesinden rahatsız olan Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanımız hakkındaki asılsız iftiraları kendi suçlarını örtmeyecektir. Bu insanlık suçlarının azmettiricileri ve failleri er ya da geç yargılanacaklardır. Türkiye Gazze'deki katliama karşı çıkmayı ve Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi sürdürecektir.
Demişler. Türkiye Filistin halkının haklı davasını destekliyor evet ama işte sanki Sayın Cumhurbaşkanımız Hamas'ın mücahit ve efendim vatanperver bir gençler olduğunu söylemesiyle birlikte
biraz fazla destekliyor gibi. Hüdapar da Hamas'ı dost kabul ediyor biliyorsun tıpkı Sayın Cumhurbaşkanımız gibi.
Ya Allah aşkına El Kassam'ın lideri sözde kimse artık o. Birinin fotoğrafları asılıyor her yere İstanbul'da yani.
Mecliste ağırladılar biliyorsun bu insanları Hüdapar. El Kassam Tugaylarının askeri üniformalarıyla da miting yapmışlar bu hafta. İnanılmaz.
Konuya dair de dinsizin hakkında imansız gelir deyip Ümit Özdağ savcıları göreve çağırmış. Ya. Güzel güzel Hüdapar Ümit Özdağ cevap verdi. Frekanslar eşit, diller ortak, birbirlerini anlamaları çok daha kolay olur onlar.
Aynen öyle, kesinlikle muhteşem olur. Ve tabii boykotlar hayatım. Bu yani artık Arap saçına dönen ve bütün manasını kaybeden yaşam tarzına, hayat stiline müdahaleye doğru giden boykotlardan bahsedelim istersen azıcık da yani.
Sırf bunu söyledi diye bir avukat arkadaşımı teröre destek vermekten bilmem ne bilmem ne suç duyurusunda bulundular biliyor musun?
Şaka yapıyorsun.
Evet yani işte şey yazmış Instagram'ında. Tamam tabii ki protesto haktır, anayasal haktır. Her türlü barışçı protesto sonuna kadar arkasındayım ve İsrail evet bir soykırım yapmak. Fakat diye protesto edeceğiz diye bir insanın para verip aldığı kahvesine, kirasını ödediği bilmem ne yaptığı dükkanının camına, yediği yemeğe bilmem neye böyle zarar verip işte içmeyeceksin o kahveyi diye yere dökmek, cam taşlamak bilmem ne falan.
Olmayacak şeyler.
Suç bunlar diye böyle bir uyarıda bulunmuş. Sırf bu yüzden suç duyurusunda bulunmuşlar çocuk hakkında.
İnanamıyorum.
İnanamadım ben de.
AK Parti Gençlik Kolları üyeleri Starbucks'a gidip Filistin bayraklarıyla kahve almadan oturarak protesto eyleminde bulundular.
Tebrik ediyorum. Güzel bir eylem. Evet. Barışçıl en azından. Zarar vermek yok, bir şey yok. Eylem yapacaksanız işte aynen böyle yapın yani.
Ama işte en temelinde boykotun da en başında söyledik ya Starbucks Katarlı bir firmanın Türkiye'de. Ne İsrail'le alakası var, ne başka bir şeyle alakası var. Bir saçmalığın boykotu da bir yandan yani. Ali Erbaş da boykot çağrısında bulundu.
İsrail'e destek olan markalardan uzak durun.
Bu markalar haramdır dedi hatta yani.
Neredeyse lafı oraya
getirdi. Neredeyse lafı oraya getirdi.
Ama tabii ne demiş atalarımız? Hocanın dediğini yap, yaptığını yap. Kendisi çünkü biliyorsun Maybach'ına binmeye devam ediyor. İnsanlar da haklı olarak şunu söylüyorlar. Yani bizi boykota davet ediyorsunuz. O zaman
ama siz bir gün TOG'a biniyorsunuz, bir gün Mercedes'e biniyorsunuz.
Aynen öyle. O zaman buyurunuz siz de Mercedes'i boykot ediniz. Çünkü Mercedes'in CEO'su daha dün açıklama yaptı. Biz bu kadar para yardım ediyoruz İsrail'e diye.
Hayır bir de olmasa neyse yerli ve milli arabamız var yani.
Bence bilmiyorum. Bütün Mercedes'ler satılsın devlet kurumlarına. Şar kola dökenler sokaklara şimdi bakalım.
Mercedes'lerini balyozla vinçle parçalasınlar lütfen yani. Lütfen, çok rica ediyorum. Lütfen.
Olmayan da gitsin hemen kendi bir Mercedes alıp uçurumdan parçalasın. Atsın. Evet.
Aynen öyle.
Görmek istiyoruz bunları. Görmek istediğimiz manzaralar bunlar. Kimin kaç Mercedes'i var bir onları görelim yani. Kola dökmüşüm yok portakal bıçaklamışım şimdi olmuyor.
Şimdi Dilan Polat'la Engin Bey içeride olmasalardı Mercedes'i çekiçle girmişler.
Bir şey söyleyeyim mi? Hele ki böyle riski bir dönemindeyken Dilan Polat bu Mercedes parçalama fırsatını asla kaçırmazdı.
Asla yani. Bak Ahmet Bey gibi biz de bağladık olayı.
Ama şimdi Türkiye'de tabii böyle hep bir şeylerin arkasında bir şey aramak, bakmak gerekiyor ya. Çünkü şeyi anlamıyoruz diyorsun ya. Katarlı olmasına rağmen bu firma niye İsrailliymiş gibi ısrarla bunun üzerine gidiliyor diye. Çünkü dönüp bakıyorsun ki Starbucks'ın şu andaki en büyük rakibi Espresso ile Kocadağ ailesine ait süt işinde sahibi. Kimlere yakın, kimlerle uzak merak eden bir araştırsın.
Ve evet.
O zaman işte resmi görüyorsun. Starbucks Katar'a ait olmasına rağmen neden İsrail'inmiş gibi bir algı yaratılıp bütün oklar Starbucks'ın üzerine yönlendiriliyor.
Böyle de bir kampanya var çünkü.
Evet. Açıkça fotoğrafı var ya. Aynen. İşte Starbucks Yahudi, Espresso'lu yerli ve milli ona gitti.
Ona gidin diye. Aynen.
Ordu Belediyesi de tabii bu konuda aşağı kalmadı ve İsrail'li Coca-Cola ve buna benzer ürünlerin satışının dağıtımının yasaklandığını duyurdu. Tabii yerel gazetede durmadı.
Araştırdı
ve Ordu Belediyesi'nin İsrail Enerji Firması'da 2022'de imzaladığı 150 milyon dolarlık anlaşmayı hala iptal etmediği ve yürürlük bıraktığını ortaya koydu.
İşte yani bu şeffaflık çağında bu ikiyüzlü tavır da tutmuyor diyeceğim artık. Yani hani daha başka bir şekilde söyleyemeyeceğim bunu. Bir yandan halkı bunu boykot etmeye çağırırken bir yandan da kendileri tam tersi davranışlar içindeler ve bunlar alenen ortaya çıkıyor artık. Yani ya hep beraber boykot edelim ya da hiç etmeyelim.
Birisi iç siyaset için yapılıyor, öbürü ise devlet işleri yürüsün falan filan diye yapılıyor. Biri akılla yapılıyor, öbürü demagojik bir yerden yapılıyor.
İşte
yani.
Onu çok iyi anlıyorum zaten ama iç siyaset için de yapılamıyor işte. Bak hemen ortaya çıkıyor.
Sen duydun, ben duydum. Kim duydu bunu?
Bir yandan da.
Yani Ordu Belediyesi, o belediyesi, Türk Hava Yolları istediği kadar boykot etsin. Geçtiğimiz günlerde Sanayi Bakanlığı Coca-Cola'ya teşvik belgesi verdi ve bunun içinde gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, SGK, işveren prim indirimi, %60 vergi indirimi, %25 yatırıma katkı oranı
falan filan
gibi destekler bulunuyor.
Kola alıp dökmeye devam yani diyor Sanayi Bakanlığı.
Devam daha ucuza mal edebilecek Coca-Cola çünkü bunları. Devam alın siz Coca-Cola'ları dökün.
Aynen öyle.
Bak her iki taraftan da teşvik. Hem bir yandan Sanayi Bakanlığı'ndan teşvik veriyor hem de öbür taraftan boykot edip aldırıp sokaklara döktürüyor ki aynen. Para da kazanılsın.
Aynen. Müthiş. Ama bakanlıklarımız biliyorsun asla ölü şeye yatırım yapmazlar. Tarım arazileri dışında hiç ölü yatırımımız olmadı bugüne kadar.
Sudan'daki tarım arazileri dışında diyorsun. Yeni Sanayi Bakanımızı eski dezenfektan satan hanımefendi kadar ticari zekasını yeterli görmüyorum. Al sana ticari zeka örneği.
Aynen öyle. Ya. Müthiş bir yatırım. Müthiş ya. Bir şirket seçilmiş yatırım yapmak için değil mi? Ve şimdi Cumhurbaşkanı köşesine gidelim.
Oley!
Cumhurbaşkanlığı köşesi.
Evet!
10 Kasım dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız da Anıtkabir'deydi hafta sonunda.
Özgür Özel'le tokalaştı ama tabii biliyorsun büyük üstad Sayın Cumhurbaşkanımız ne ona doğru döndü ne baktı falan.
Bıyık altından gülüşü hep yüzündeydi yani, Sayın Cumhurbaşkanımızın.
Sen de dedi ya, çaylak dedi yani böyle bir eliyle böyle bir şey yaptı ve geçti yani.
Ve arkasından saydı da saydı.
Bunlar hala Kavala'ya Demirtaş'a selam gönderirsem güçlenirim diye düşünüyorlar. Yahu güçlenemezsin. Sen de kaybedeceksin. Öbürü de kaybedecek. Eğer bu parti Atatürk'ün partisi ise Atatürk'ün partisinde milli olmayan, yerli olmayan kimse barınamaz.
Dedi. CHP'nin de sanki genel başkanı olacak Sayın Cumhurbaşkanımız gibi.
Çok yönlülüğüm bu kadarı diyorum ben hayatım. Bak aynı anda hem iktidar partisinin genel başkanı, hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin, muhalefet partisinin genel başkanı, hem Cumhurbaşkanı.
Hem yüksek yargıda hakem, hem başkumandan.
Hem diplomasi uzmanı, hem ekonomi uzmanı. O kadar yani şanslıyız ki iliklerimizde de her dakika hissetmeye devam ediyoruz bu şansı.
Aynen öyle.
Türkiye, dün gardırop Atatürkçüleri, bugün de sosyal medya Atatürkçüleri olarak ifade edebileceğimiz kesimden çok çekmiştir. Atatürk'ün partisi, kimi zaman marjinal örgütlerin, kimi zaman Jacobenlerin, kimi zaman da siyasi ikbali için her türlü kılığa giren bu kalemun tiplerin elinde oyuncağa döndü.
En az Ahmet Hakan kadar benzetmesi var Sayın Cumhurbaşkanımızın da görüyorsun.
Ama daha kaliteli benzetmeler.
Çok, çok.
Ve yani gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nin içler acısı durumuna çok dertlenmiş.
Çok yani. Ya bir de böyle.
Ve bir reçete sunmuş çözüm önü adeta muhalefet etmiş. İnanılmaz.
Yani çözüm ortaya koymuş tabii. Yerli ve milli olmayanı barındırmayacaksın. Çözüm bu demiş.
Kimlerin elinde ne hale geldi? Koskoca Cumhuriyet Halk Partisi demiş.
Amerika'ya da tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımız seslendi.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken daha yeni buradaydı. Herhalde bizi bundan sonra Biden ağırlar. Benim Biden'ı aramam şık olmaz.
Ya o bize geldi. Şimdi Biden beni çağırır herhalde. Diyor ama Biden hastanededir muhtemelen şu an yuvarlandı.
Hakikaten Biden gelmesin.
Evet.
Düşer müşer maazallah Sayın Cumhurbaşkanımız sekerek iner o merdivenleri, uçağın merdivenlerini biliyorsun. Biden lapır lapır yuvarlanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız tak tak tak tak tak iniverir o merdivenleri. Davet Biden'a yakışır. Bir de yani yaş şimdi olarak rakamsal olarak nedir bilmem ama Biden kesinlikle Sayın Cumhurbaşkanımızdan daha yaşlı. Büyük olarak da onun çağırması zaten şık olur.
Şimdi Biden'ı geçmiş olsuna bile aramamıştır Sayın Cumhurbaşkanımız. Arama sırası Biden'da diye.
G.O. yazmıştır.
Sayın Cumhurbaşkanımız demiş ki...
Biz siyasi hayatları boyunca halka tepeden bakanlardan olmadık.
Doğru. Eğer Sayın Cumhurbaşkanımız bir iletişim kuracaksa halkla ve eğer fiziki olarak ister istemez mesela bir platformda ya da bir efendime söyleyeyim seçim otobüsünde falan fiziki olarak halktan yukarıda bir yerdeyse o zaman bile asla halka tepeden bakmadı. Bak muhakkak bir şey atarak halka onları ödüllendirdi, onlarla bir paylaşımda bulundu yani. Gerekirse çay attı, gerekirse ışıldayan top attı, gerekirse satranç takımı attı ama... Asla tepeden bakanlardan olmadı.
Hiç bakmamayı tercih etti gerekirse.
Gerekirse de içine girdi biz de.
Aynen öyle.
Ama bak işte o kadar büyük bir siyasi deha ki Sayın Cumhurbaşkanımız hangi halkın içine gireceğini de her zaman çok iyi seçti.
Hangi halka hiç bakmayacağını, hangisine tepeden bakacağını, hangisinin içinde olacağını çok iyi bildi.
O yüzden zaten aynen. Yani 20 senedir Sayın Cumhurbaşkanımız. Geçti hatta 20 seneyi hep başımızda. Hepimize bir tavsiyesi olmuş Sayın Cumhurbaşkanımız bu hafta istersen o sözler...
tavsiyeyle bitirelim.
Evet noktalandıralım.
Hiçbir zaman akşam başka sabah başka olmayın. Türkiye gibi olun.
Her an değişin
evet. diyor. Evet. Dakika başı değişin diyor yani.
Aynen öyle.
Ama çok doğru, çok progresif bir yaklaşım. Değişime engel olmayın diyor. Bir nehirde iki kez yıkanamazsın diyor. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Önünde durma diyor.
Bu hafta böyle bir aklıma geldi. Gerçekten Carpe Diem ülkesindeyiz. Anlık. Hepimiz anı yaşıyoruz. Anlar içerisinde sürüklenip gidiyoruz. Ve böyle oha neler oldu ya diye bir bakıyoruz ki hepsi 3 günde olmuş. Ama carpe diem.
Ve bulunduğun anda da aslında daha da bambaşka da bir şey yaşanıyor. O 3 gün önce yaşadıklarını unutturacak kadar. Hem de.
Falan.
Deyip toparlayalım artık bu haftayı.
Ay uzun bir kayıt oldu Kobra Bilicim. Bakalım ne çıkacak, ne kadar olacak bölümümüz ve nasıl geri dönüşler alacağız. Heyecanlıyım. Aramıza yeni katılan yavru kobralarımızın hepsine bir kez daha hoş geldiniz diyelim.
Hazır hoş gelmiş derken de Kreosos hesabımızın Kobra Kobra Podcast olduğunu muhakkak hatırlatarak...
Twitter'ımızın Kobra Pod, Instagram'ımızın Kobra Kobra Podcast'te olduğunu hatırlatalım. Eğer bizi çok severse yavru kobralarımız lütfen ilk bölümden itibaren değil de bu sezonun en başından itibaren dinlesinler. Hem teknik yeterlilikler hem bizim acemiliklerimiz. O yüzden bu sezonun en başından dinlerlerse çok sevip geçmişe yönelik dinlemek isteyenler çok seviniriz.
Ben zaten hiç kimsenin oturup 125 bölüm dinleyecek.
Var öyle mesajlar da geliyor biliyorsun.
Yapmasınlar.
Yapmayın.
Yani en azından bir böyle ne bileyim 90'dan falan başlayın, o kadar da çok da dinlemek istiyorsanız yani. Evet. Bu iyice bu sezondan da değil de falan. Bu sezon bu arada evet başından beri çok güzel oldu ama daha da çoğunu istiyorsanız böyle bir 90'a kadar gidin falan.
En yani. Fazla bir önceki sezon yani.
Evet, evet. Diye tavsiyede bulunup şunu da söyleyelim, bize bu Instagram'dan Twitter'dan attığınız mesajlar da bizim çok hoşumuza gidiyor. Hatta kesinlikle. Buradan bir üniversiteye bir konferansa davet aldık, oraya da katılacağız, onu da
duyurusunu duralım. Yaparız günü geldiğinde ve hepinizi de orada görmeyi çok isteriz.
Eğer dışarı açık bir etkinlikse duyurusunu yapıp davet ederiz sizi, değilse de deneyimlerimizi aktaracağız diyelim. Yeter
evet, yeter. Sonlandıralım. Haftaya görüşmek üzere.
İşleri bitince sakinleşiyorlar. Sonra yeniden sepete. Neyse ki buna razılar. Aksi halde yılanların öcü durumu ortaya çıkardı.